sorularlarisale.com Sesli Sohbetler. Açıklayan Profesör Doktor Alaaddin Başar.
Sorularlar Risale'nin programının kıymetli takip edicileri de bu haftaki programımıza 13. sözden kaldığımız yerden devam edeceğiz. O zaman hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Bir önceki programımızdaki bir sorunun devamı olarak, eğer barışsalar ve öldüren tövbe etse ve maktule her vakit dua etse, o halde her iki taraf çok kazanırlar ve kardeş gibi olurlar. Bir gitmiş kardeşe bedel birkaç dindar kardeşleri kazanır, kaza ve kader-i ilahiyeye teslim olup düşmanını affeder. Ve bilhassa madem Risale-i Nur dersini dinlemişler, elbette mabeynlerinde bulunan bütün küsmekleri bırakmaya hem maslahat ve istirahat-ı şahsiye ve umumiye hem nur dairesindeki uhuvvet iktiza ediyor. Bu paragrafı kaza ve kader-i ilahiye teslim olarak affetmek tavsiyesine göre açıklar mısınız?
Şimdi kadere teslim olarak affetmek deyince Üstad'ın bir vecdesi hatıra geliyor. Kaderin her şeyi güzeldir diyor. Kaderin her şeyi güzeldir. Bunun izahı uzun da. Sadece simamıza bile baksak yani kaderin her şeyin güzel olduğunu görürüz yani. Mesela kader takdir etmek, planlamak, programlamak manasına geliyor. Şimdi yüzümüze baktık mı iki tane gözümüz var. İki tane takdir edilmiş. Yerleri şurası. Öyle takdir edilmiş. Büyüklükleri şöyle, şekilleri böyle. Bir gözde kaderin kaç tane veçesi var değil mi? Ciheti var. İşte kulaklarımız şurada takdir edilmiş. İlahir. Yani bir gözümüze baktık mı kaderin çok örnekleri var ve hepsi güzel. Hepsi güzel. İç organlarımıza bakalım. Hepsinin şekli güzel, vazifeleri güzel, yeri güzel. Böyle bakınca zaman dış aleme geçiyoruz. İşte güneşi güzel, ayı güzel, atmosferin kalınlığı güzel, dünyanın sürati güzel. Bu manada bakınca her şey güzel takdir edilmiş. Ve bu güzel takdirlerden de şu güzel kainat ortaya çıkmış. Biz de inşallah güzel bir hayat sürüyoruz bu kainatta. Şimdi böyle bakınca her şey güzel olunca bu defa bazı musibetler, belalar da insanın başına geliyor. İşte onları da bu gözden, bu nazarla değerlendirmek lazım. Madem Cenab-ı Hak her şeyi güzel takdir etmiş, hani inşallah bunda da bir hayır vardır manasında. Cüzirelerimizi yanlış kullanmış da öyle bir şeye sebebiyet vermişsek, onun çaresi tövbe. Onda arayacağımız güzellik nedir? Üstad dediği gibi, musibet cinayetin neşesi mükafatın mukaddemesidir. O zaman işte işlediğimiz seyyiata karşılık çok hasenat işlemek suretiyle, onu aşan güzellikler sevapta işlemek suretiyle o hadiseyi güzele çevirmemiz lazım. Karşıya zarar vermişsek işte onun karşında bunu bir musibet olarak değerlendirmesi. Efendim söyleyeyim. Olmuş zaten hani. Geçen de sohbette söylediğini zannediyorum. Yani kader maziye bakar. Olmuş bitmiş yani çaresi yok zaten. Geri dönüş yok. Geri dönüş olmayınca buna bir hayır aramak, da teselli bulmak işin en faydalı ve en maslahatı ciheti oluyor. Böyle değerlendirirse yani, o zaman diyor barışma yoluna gidilir. Barışma da neyi ne çevirir? Her iki tarafında ruhen rahat olmasını ne çevirir? İstikbalde daha başka cinayetler veya kötülükler yapmamalarına sebep olur. Zaten Risale'nin dersini diyor dinlemişler bunlar. Dinleyince o zaman nur talebesi olunca onların yapacağı bir hata bütün nur talebelerinin hukukuna tecavüz diyoruz bir yerde. İhlas serisinde değil mi? İhlas'ta. İhlası kırarsak diyor bütün kardeşlerimiz hukukuna tecavüz etmiş oluruz. Onlar da o mana üstad ima ediyor. Madem ders dinlediniz siz de nur dairesine girdiniz. O da yapacağınız yanlışlıklar bütün nur dairesine zarar verebilir. Bunu da şuurunda olarak bir an evvel işte kavgayı, musalahaya hatta muhabbete çeviriniz ki her iki cihette kâr edesiniz hem dünyada hem ahirette.
Aziz yeni kardeşlerim ve eski mahpuslar, benim kat'i kanaatim gelmiş ki buraya girmemizin inayet-i ilahiye cihetinde bir ehemmiyetli sebebi sizsiniz. Yani nurlar tesellileriyle ve imanın hakikatlarıyla sizi bu hapis musibetinin sıkıntılarından ve dünyevi çok zararlardan ve boşu boşuna gam ve hüzün ile giden hayatınızı faydasızlıktan, vaad-ı heva zayi olmasından ve dünyanızın ağlaması gibi ahiretinizi ağlamaktan kurtarıp tam bir teselli size vermektir. Bu tavsiyede hangi hapishanede cereyan etmiştir? Birincisi.
Duyduğumuza göre Afyon hapishanesi.
İkinci olarak bir de üstadımızın ve nur talebelerinin bu hapishaneye girmeleri mahpuslar için bir inayet olarak anlatılıyor. Bu inayetten maksat ve hikmet nedir?
İşte sorunun tümü bu inayet yani. Sorunun tümünde bu var yani. İşte iman hakikatlerini ders almak, sıkıntılardan kurtulmak, sonra dünyamızın ağlamasına bedel, ahiretimizin gülmesine vesile olacak ibadetlerde, güzelliklerde bulunmak gibi. Yani sorunun tümü sanki bunun hikmeti oluyor yani. Sanki biz bunları size bu hizmetleri vermek için, bu hakikati anlatmak için, sizi bu sıkıntılardan kurtarmak için hapsinizi ahirete bir tarla, bir mezra yapıp bunun ağlamasına karşılık ahiretinizin gülmesi için, çok sevap kazanmanız için Cenab-ı Hak bizi vesile yaptı. Buraya geldik, sizlere bu hakikati anlattık demek istiyoruz zaten.
Leyla-i Kadir'de ihtar edilen bir mesele-i mühimme ile ilgili sorulara geçiyoruz. Leyla-i Kadir'de kalbe gelen pek geniş ve uzun bir hakikata pek kısaca bir işaret edeceğiz ifadesinde kalbe ihtar edilen tabiri geçmektedir. Üstadımız külliyatın müteaddit yerlerinde bu anlamda ifadeler kullanmıştır. Bu meseleye bazılarınıza tenkitler ve ithamlar gelmektedir. Bu konuyla ilgili görüş ve kanaatlarınızı alabilir miyiz?
Şimdi bu tabii geniş bir konu da, yani keramet meselesi yani geniş konu, keramet. Ama usta buna yer yer temas ediyor zaten risalelerde. Şimdi bu, önce bu sorunun kaynağını inelim, yani niye bu soru soruluyor? Ya bu soruya sebep olan halet-i rüye veya kanaat nedir, yani nereden doğuyor bu? Bana göre iki kaynaktan geliyor veya iki kaynaktan birisinden geliyor. Ya şefaati inkar eden, kerameti inkar eden bir cereyan var. Bu cereyanın bir uzantısında da bunlar muhatap olmuşlar. Ve onun propagandasının tesirinde altında kalmışlar. Ve keramet düşmanı, şefaat karşıtı bir pozisyonda yer almışlar. Böyle olunca ustada da o gözle bakmışlar. Ustadın bu tarz sünahatla ilgili, işte ilhamla ilgili, efendim söyleyeyim işte burada kalbi ihtarla ilgili sözlerini o gözle değerlendirip ustada karşı çıkıyorlar aynı anlayışla yani. Bunlar tüm şefaat ve keramete karşılar. Dolayısıyla bunların ustada karşı olmaları normal yani. Bir böyle. Bir de bununla alakası olmayan fakat hani usta diyor herkes kendi aynasının müşahedesine tabidir. Yani kendisi methetmekten hoşlanan tipler karşıda böyle değerlendiriyorlar yani. Yani sanki ustad da burada kendini methediyor. Çünkü kendisi öyle ya. Nasıl diyor ustad? Bunun bir güzel ifadesi vardı. Kendisi onun suyu ahlakı suizan bahanesi başkasını teşhir etmesin. Hatırıma geldi. O manada çünkü kendisi bir suyu ahlak var. Karşıda kendisi gibi zannediyor. Kendisini kendisi medihten memnun oluyor, övülmekten memnun oluyor. Karşısında da birisi konuşunca bu kendini methediyor diye yorumluyor. Bunun kaynağı kendisindeki mizaç bozukluğudur yani. Demek ki iki kaynağı var. Bir keramet düşmanlığı, diğeri mizaç bozukluğu diye özetleyebiliriz yani. Kaynağı bu. Şimdi gelelim şimdi diğer yönüne, yani izahına. Şimdi malum Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Cenab-ı Hak arıya vahyetti. Allah arıya vahyetti manasında bir ayet-i kerime var. Buradaki vahiy kelimesini işte malum tefsir alimleri ilham diye yorumluyorlar. Ustad ilhamı çok geniş olarak ele alıyor. İşte hayvanat ilhamlarından diyor. Efendim, avam-ı nas ilhamlarından, işte evliye ilhamlarından, avam-ı melaike mi diyormuş? Evet. İlhamlarından, işte melekelerin en iyi büyükleri olan Cebrail Aleyhisselam gibi melekten ilhamına kadar uzanan bir uzun silsile. Yani ilham çok geniş. Çok geniş. Şimdi bu şekilde Cenab-ı Hak bu kadar mahlukuna ilham ederken arısından Cebrail'ine kadar uzanan bir silsile, farklı farklı ilhamlara mazhar oluyorlar hepsi. Şimdi bu kadar yaygın bir ihsanından, efendim söyleyeyim, sen değil, bu felaket ve helaket asrının ıslahıyla manen görevli, bizzat mahrum bırakması düşünülmez. Değil mi?
Evet.
Evet. Dolayısıyla şimdi üstad gibi zatın ilham masaliyeti, eserlerini o ilhamla yazmış olması akıllımızda görülmemeli. Zaten kendisi bunu ifade ediyor. Ekseriyet itibariyle sünnat olduğunu söylüyor. Değil mi eserlerin?
Evet.
Ekseriyet itibariyle sünnat olduğunu ifade ediyor. Bir de işin tabii başka bir yönü daha var. Yine aynı noktaya döneceğim. Hani herkes aynası müşahedesine tabi. Onun için kendi aynamızı bir kenara bırakıp işi değerlendirelim. O zatlara göre bakalım. Şimdi o büyük zatlar kendilerini methetmişler. Bunu diğer zatlarda da görüyoruz. Hatta daha ileri seviyede görüyoruz. Yani onları burada anlatmak istemiyorum. Yani aynı şekilde suizanına vesile olurdu. Yani niye bu kadar kendini methetmiş gibi. O bizim aynamıza göre öyle görünüyor. Onların açısından bakacağız meseleye. İki nokta var. Birisi tahtesi nimet olarak kendilerine yapılan bu ikramı zikrediyorlar. Hani ayette geçiyor ya Redduha'da işte tahtesi nimet yapmasını Cenab-ı Hak Peygamberimize buyuruyor değil mi?
Evet.
Yani nimetleri tahtis et, anlat. Kendine yapılan ilahi ihsanları yad et. Bu mana. Ona itibaren kendilerine yapılan ihsanları bunları da yad ediyorlar. Sırf ilahi ihsan olarak yani. Söylememeyi sanki nimete karşı bir şükürsüzlük gibi addediyorlar yani. Değil mi diye yani yapmamayı hata gibi görüyorlar. Bir böyle. Bir de bunun birileri daha derecesi var. Şimdi bu zatlar hani sırf hakika hakiki eşli esma ilahiyedir. Diyor ya. Bunlar kendilerini Cenab-ı Hakk'ın esmasının sıfatlarının bir tecellisi olarak görüyorlar. Değil mi? Yani bu hali yaşıyorlar yani. Biz de biliyoruz ama onlar yaşıyorlar yani. Böyle görünce kendilerinden ne sudur etse onu da bir esma tecellisi olarak görüyorlar. Mesela bir ilim zuhur etse Cenab-ı Hakk'ın alim isminin bendeki bir tecellisidir diyorlar yani. Benim bir şeyim yok. Ben sadece cüz irademi işte kesbimi kullandım. Gerisi bütün hayırlar Allah'ın elindedir. Gerisi Allah'ın ihsanı. Yani benimki sadece cüz'i bir kesb. Değil mi?
Evet.
Şimdi böyle görünce o zaman bu zatlar fenafillah makamına eriyorlar. Yani Allah'ın sıfatlarında kendi sıfatlarını fani ediyorlar. Yani bende sıfat yoktur. Hep Allah'ın ihsandır. La havle ve la kuvveti illa billah. Böyle dedi ki ilim için aynı şeyi söylüyorlar. Melekler gibi. Subhaneke la ilme lana diyorlar yani. İlmimiz Allah'ın ihsanı. Bizim hiçbir şeyimiz yok. Üstadımızın da malum 40 sene ölümünde, 30 sene tahsilimde 4 kelime, 4 kelam öğrendim değil mi? Buyuruyor birisine İnni lesu maliki. Ben nefse malik değilim. Benim bir şeyim yok yani. Şu varlık benim değil. Hepsi emanet. Hepsi emanet olunca kendisine yapılan ihsanlar hep Allah'ın lütfu keremi. Onlar hiç nefse pay vermiyorlar yani. Bu ileri bir derece. Bizim biraz kavramamız belki zor. Tabi bu noktaya gelince o zaman esas işin düğümü şurada. O zaman kendileri methetmeyi Cenab-ı Hakk'ın bir sanatını methetme diye görebiliyorlar. Ya yani nasıl bir çiçeği methediyorlarsa, nasıl bir güneşi methediyorlarsa, bir yıldızı değil mi? Bir denizi rahat methettikleri kendilerini rahat methedebiliyorlar. Ben de Allah'ın bir sanatıyım. Yani güneşle, ayla, yıldızla, denizle. Bu noktada farkım yok. Onlar da sanat, ben de sanatım. Onların güzelliği de Allah'tan geliyor. Bendeki güzellikler de ondan geliyor. Yani ustadın bir ayna misalini çok kullanıyor tecelli izah ederken. Aynı manayı burada kullanalım. Yani bir ayna şuurlu olsa, kendindeki parlaklığı methetse. Değil mi? Bu güneş hesabınadır. Değil mi? Bak ben ne kadar parlağım demenin manası, güneş bana ne kadar fazla ziya vermiş demektir. Yoksa bende ne kadar ışık var, ben bu ışık kaynağıyım demek istemiyor değil mi bir ayna?
Evet.
Bunu kendini methetmesi aynanın güneşi medih manasına geçer. İşin bir meşesi bu. Bir de yani bu tip insanlar tabii suizanla giriyorlar yani suizan. Üstadımız dört hastalıktan bahsediyor Mesnevi Nuriye'de. Birisi de suizan. Suizan malum işte başkasının hallerini yahut fiillerini, sözlerini kötüye yorumlamak. Yani iyiye de yorumlanması kabil iken, hüsnüzan mümkünken suizanına girmek, kötüye yorumlamak. Ayet-i kerimede bu yasaklanmış yani. Zandan çok sakının diyor Cenab-ı Hak. Değil mi? Zandan, çünkü zannın bazısı günahtır. Yani suizan olan kısmı günahtır. Zan insan kendi iç aleminde karşıyı gıybet etmesidir. Kendi iç aleminde. Kendi kendine karşıyı çekiştirmesidir. Bunu açığa vurursa gıybet olur zaten. Cenab-ı Hak yasaklıyor yani. Başkasını söylemesek bile, iç alemimizde bile karşıyı çekiştirmemizi, bizim günah olabileceğini, zannın bir kısmı günahtır buyurmakla bizi ihtar ediyor. Şimdi suizan yasaklanıyor. Şimdi suizan kime ediyoruz? Avamdan bir kimse suizan etmekle, bir alime suizan etmek de bir değildir. Yani insanların bir evliyaya suizan etmek, bir sahabeye suizan etmek değil mi? Bütün bunlar o zatın derecesine göre mesuliyeti artırır yani. Kısacası büyük zatlara suizanın da zannın şeyi de, cezası da büyüktür yani. Hatası da büyüktür. Bu noktadan biraz dikkatli olmak lazım. Üstad gibi zaten suizan ederken çok dikkatli olmak lazım. Şimdi mesela suizana maruz yakın zamanda bir zattan misal vereceğim, bir büyük zattan, Hazreti Mevlana. Onun bazı hikayelerinde müstehcen gibi görünen şeyler vardır. Bunu işte bir dergi, ismine gerek yok, işte yayınlıyordu böyle. Yani bakın işte siz Mevlana dediğiniz nereden bahsediyor falan gibi. Halbuki şimdi bir defa o bütün Müslümanların, hatta çok insanlık aleminin kalbinde yer tutmuş birisi. Onun güzellikleri İslam'a yansıyor. İslam böyle bir meyve yetiştirmiş. Şimdi bu meyveyi nazarlardan düşürmek tamamen İslam'a hıyanetten başka bir şey değil yani. En az zarar diyelim yani. Değil mi? Dolayısıyla çok dikkatli olmak lazım. Şimdi Mevlana'nın hakikaten böyle şeyleri var. Bu tip bazı örneklerinde müstehcen gibi görünen şeyler var. Fakat çok hikmetli onlar. Şimdi ben birini misal vereceğim. Çok hoşuma gitmiştir. Hatta ben diyorum ki Mevlana bütün mesleğimi yazmasa, sadece bu müstehcen dedikleri temsili vermiş olsaydı, yine bakan diyecek ki bu bir dahidir. Şimdi size arz edeceğim. Diyorlar ki adama, anneni niye öldürdün? Temsil bu. Anneni niye öldürdün? Diyor ki onu başka bir yabancı erkekle yakaladım. Peki diyorlar, anneni öldüreceğin, onu öldürseydin ya, o zaman diyor her gün bir adam öldürmem gerekecekti. Şimdi adam bunu yanlış anlıyor. Mevlana demek istediği, her kötülüğün anası nefistir. Nefsini öldürmedin mi her gün biriyle kavga edersin. Kavgayı bitirmenin yolu nefsi öldürmek, anneyi öldürmek. Anneyi öldürmedin mi kavganın sonu gelmez. Şimdi bu kadar harika bir örneği adam yanlış anlayabiliyor. Mevlana müstehcen şeylerden bahsediyor deyip Mevlana'nın gıybetini yapıyor. Mevlana'nın gıybetini yapmak, gerçi o yumuşak huylu bir zattır, belki affeder ama yani çok yanlış bir şey yani. Şimdi Mevlana'nın bu tip temsillerle Mevlana'nın yüksek ahlakına ilişmek ne kadar büyük bir zulümse, değil mi? İşte ustadın bu gibi ifadelerinden, ustadın tevazusuna, mahviyetine ilişmek de en az o kadar zulümdür yani. İşte ustad diyor ki ben kendimi beğenmiyorum, beni beğenenleri de beğenmiyorum. Cenab-ı Hak çok şükür beni kendime beğendirmemiş. Şimdi böyle diyen bir zatı tam tersiyle tavsif etmek en az haksızlıktır yani. Değil mi?
Evet.
Bence cezasız kalmaz yani. Suizan madem günah, böyle bir zata suizan etmek neticesiz kalmaz. Onun için çok dikkatli olmak lazım.
Yine Leyla-i Kadir'de iktidar edilen meseleyle ilgili uzun bir cümle var. Nevi beşer bu son harbi umuminin eşeddi zulüm ve eşeddi istibdadıyla ve merhametsiz tahribatıyla devam eden paragraftan bazı cümlelerin izahını isteyeceğiz hocam sizden. Bu son harbi umuminin eşeddi zulüm ve eşeddi istibdadıyla ve merhametsiz tahribatı.
Evet.
Bir tek düşmanın yüzünden yüzer masumu perişan etmesi.
Zaten onun izahı olmuş gibi oluyor yani. Eşeddi zulüm malum. Yani mazide görülmemiş zulümler. En şiddetli bir zulüm. Şimdi zulüm mesela Adam bir bomba atıyor bir şehirde, binlerce masum öldürüyor. Çocukmuş, ihtiyarmış, kadınmış, erkekmiş fark etmiyor. Halbuki İslam'da, harp hukukunda karşına çıkan düşmanını öldürebilirsin. Harp ediyorsun çünkü. Yoksa o seni öldürecek. Değil mi?
Evet.
Evdeki kadın ilişemezsin, hayvanlara ilişemezsin, tarlalarına, ekinlerine dokunamazsın. Harbi bizatihi katılmamış, harbi teşvik etmemiş, ibadetiyle meşgul, din adamlarına ilişemezsin, papazlara dokunamazsın. Ama bir de var ki papaz ama milleti körüklüyor. Harbin kaynağı o, o başka. Yani ibadetle meşgul olan zatlara ilişemezsin. Bunun ilişemediğimize göre bunun zıddını yapmak zulümdür. Bu son harbi ummide, bugünkü medeniyet maalesef işte fenli imkanlarını beşerin saadetine, refahına, huzuruna alet edeceğine işte zulmü alet ediyor şu o zaman. İşte dediğim gibi harpte nihayet karşıdakini öldürsün, haydi 3 adam öldür, 5 adam öldür. Bir bomba atıyorsun, şu kadar insanı tahrip ediyorsun. Eşedi zulüm. Ve bundan da istibdat, tabii kaynağında istibdat yatıyor yani. O ülkeye sahip olmak, o ülkenin kaynaklarından istifade etmek, halkını sömürmek, köle gibi çalıştırmak. Yani şey var, birisi bu ya sonra.
Fıtrat-ı beşeriyedeki yüksek istidadın yaralanması.
Ya şimdi bunu yapan insanlar karşıya zulmediyorlar ama asıl büyük zararı kendilerine veriyorlar. Değil mi? Hı. Mesela şimdi bir adam birisinin malını çaldı. Hırsızlık yaptı. Karşıya kaç lira zarar verdi? Diyelim 10 lira. Mesela zarar verdi değil mi? Karşıya zararı bu. Kendisine ne kadar zarar verdi? Tarif edilmez. Kendisi hırsız oldu. Değil mi? Kendi ruhuna verdiği zarar, karşının maddesine, parasına verdiği zarardan çok çok çok fazla. Şimdi bu tip insanlar da önce kendilerine zarar veriyorlar. Yani fıtrat-ı beşerdeki yüksek istidatları yaralıyorlar. Değil mi onları? Tabii yara demek ki ileride ölebilir de demek yani. Tövbe etmezse yaranın sonu ölümdür. Evet.
Siyaset-i ruh-i zeminin pek çirkin, pek gaddarane hakiki suretinin görünmesi.
Şimdi bunlar işte yani siyaset dediğin gibi karşılıklı yardımlaşmaya vesile olacakken birbirimizden teknik, fen ve sair, güzel ahlak, güzel adetler gibi şeyleri alacak, birbirimize yardımcı olacakken birbirimizi ezmeye yardım ediyor bugünkü fen ve teknik. Ve yanlış kullanıyoruz yani. Fenin kabahati yok. Kabahat silahta değil, kullanan da değil mi?
Nevi beşerin maşuk-u mecazisi olan hayat-ı dünyeviye böyle çirkin ve geçici olmasından, fıtrat-ı beşerin hakiki sevdiği, aradığı hayat-ı bakiyeyi bütün kuvvetiyle arayacağı.
İşte ustad buraya getirir mevzuyu. Paragraf çok uzun dediğiniz gibi. Yani sebepleri sayıyor. Bütün bunlar ne yapıyor? İnsanı dünyadan küstürüyor. İnsanları dünyadan küstürüyor. Ve dünyanın mecazi bir mahfub olduğunu, asıl hakiki mahfubun ahiret olduğunu. Değil mi?
Evet.
Bu manayı veriyor ve insanların yüzünü ebedi saadete çeviriyor bu hadiseler. Şimdi yüzünü çevirince o zaman ne oluyor? O tarafı tercih ettiği zaman peki ben bu saadeti nasıl kazanabilirim diye bir soru içinde doğdu mu, bunun cevabını illa Kur'an'da buluyor. Şimdi bu noktada Kur'an'ın misli yoktur. Yani tarafsız bir gözle de baksanız bugünkü dünya yüzündeki dinlere, insanın hem şahsi hayatına, hem içtimai hayatına, hem aile hayatına değil mi? Her şeyine yön veren, Cenab-ı Hakk'ı hak olarak tanıtan yani değil mi? Adam Allah'a inandım diyor ama anlattığı haşa Allah değil yani. Başka bir ilahtan bahsetmiş oluyor. Cenab-ı Hakk'ı olduğu gibi tabiri caizse tanıtan, işte ahireti hakkıyla anlatan, ona Allah'a karşı görevimizin ne olduğunu en güzel şekilde izah eden, ubudiyet görevimizi. Bütün bunlar ilahir. Yani tümünü böyle hangi din güzel anlatmış diye araştırırsanız İslam'ın başkasını bulamazsınız. Evet.
Nevi beşerin bütün aklını kaybetmezse, maddi veya manevi bir kıyamet başlarına kopmazsa, Kur'an'ın nuzul beyanı arayacağı, ve hakikatlerini anladıktan sonra bütün ruhu canlılığıyla sarılacakları.
Bu mana işte tabii. Çünkü Kur'an'ın malum hedefi, iki hedefi var Kur'an-ı Kerim'in. İki büyük hedefi var. Birisi nasıl buluyorsa daireyi vücubun değil mi kemalatını, daire imkanında ve zayıfını talim diyor. Yani Kur'an-ı Kerim olsun, bütün kitaplar olsun, bütün peygamberler olsun. Bu iki nokta üzerinde durmuşlar yani. Birisi Allah'ı tanıtmak, nasıl tanıtmak? İşte vacip olarak, kadim olarak, baki olarak, sıfatları sonsuz olarak değil mi? İlahir, yani Kur'an-ı Kerim anlattığı gibi. Allah olduğu gibi anlatmak tabiri caizse. Yanlış batıl itikatlara girmeden. Onun için Üstad bir yerde biz doğru İslamiyeti, İslamiyete layık doğruluğu diyor Efendimiz İslamiyeti. Doğru İslamiyeti. Bu İslamiyeti yanlış şekilde anlatan batıl 72 fırka var. Değil mi? 72 fırkanın 72'si İslamiyeti doğru anlatmamışlar yani. Böyle olduğu gibi zaten batıl dinleri tamamen yanlış anlatmışlar. Cenab-ı Hakk'ın varlığını, birliğini, efendim söyleyeyim, marziyatını, bizden arzularını, ahireti ilahir iman hakikatlerini tamamen yanlış anlatmışlar. Batıl dinler İslamiyet'te bile o kadar farklı şey çıkmış yani. Ehl-i dalle çıkmış. Onun için hani Cenab-ı Hakk'ı Kur'an-ı Kerim anlattığı gibi tanıtmak insanlara iman hakikatlerini. Bir de Cenab-ı Hakk'a karşı vazifemiz de bunu anlatmak. İki görev. Bütün kitaplar bunun için nazil olmuş. Bütün peygamberler bunun için gelmiş. Şimdi bu noktada baktık mı en mükemmel rehber Kur'an'ı göreceğiz. Üstad Kur'an'ın gayesini anlatırken dört madde üzerine duruyor. Birisi tevhid. Değil mi tevhid? Diğeri nübüvvet. Diğeri haşir. Bir de adalet ve ibadet. Üstad ikisini bir sayıyor. Tevhid yani Allah'ı bir bilmek. Allah'ı bilmek ama bir bilmek. Onun için Üstad orada hemen Allah'a iman demiyor da tevhid diyor. Allah'a inandık deyip ona şirk koşanlardan ayırmak için meseleyi. Değil mi? Yani Allah'a inanmak ama nasıl inanmak? Tevhid üzere inanmak. Tevhid. Allah'a tevhidle inandığı bir insan o zaman statüye onun peşine teslim geliyor. Yani bütün sıfatları sonsuz, bütün iradesi mutlak ancak Allah'tır dendi mi? Değil mi? Ancak onun rızası tahsil edilir. Ancak onun dediği gibi hayat sürülür. Oradan tevhid geliyor. Teslim gelir. Teslimden sonra sebeple teşebbüs ettikten sonra netice için ancak ona tevekkül edilir. Çünkü tevhid onu gerektiriyor. Bütün havle kuvvet Allah'ın, bütün irade sonsuz kudret Allah'ın. Teslimde diyor tevekkül gerektirir. Tevekkül de saadet-i dairenin, iki dünya saadetini bir temin eder diyor. Reçete bu yani. Bu reçeteyi Kur'an veriyor bize. Haşr-ı nübüvvet zaten malum. Bunları Peygamberimiz bize öğretiyor. Haşir ahireti Kur'an bize en güzel şekilde anlatıyor ve bizi oraya hazırlıyor. Adalet ve ibadet ikisi bir maddede olarak geçiyor. Adalet ikiye ayırıyor Üstad. İhkak-ı hak bir de zalimlerin cezalandırılması. Zalimlerin cezalandırılması ahirette cehennemde olacak. Dünyada da hakimlerin görevi bizim görevimiz değil. Değil mi? Ama ihkak-ı hak bizim de görevimiz. Hak sahibinin hakkını vermek. Değil mi? Miras taksiminden tut. Efendim söyleyeyim, yaptığım ticarete kadar her konuda insanların hakkını yememek yani, kul hakkını tecavüz etmemek, her hak sahibinin hakkını vermek. Tabii kainatta da bunun tecellileri oraya girmeyeceğim. Bunu yapabiliriz. Kaldı ibadet, ibadet de bir ciheti ilk hakka giriyor. Çünkü kulun hakkı ibadet etmektir çünkü. Değil mi? Ben cin ve insi ibadet için yarattım buyuruyor Cenab-ı Hak. Vallahi insan hakkı ibadet etmektir yani. Etmese ne olur? Üstad diyor. En kıymetli aletleri, en kıymetli şeyleri sarf edip nefsine zulmettin diyor. Demek ki adaletin zıddı zulüm değil mi? O insanın kendi organlarını ve hissiyatını, maneviyatını yanlış kullanması kendine zulüm oluyor. İbadet bu zulmü ortadan kaldırıyor. Değil mi? Onun için ilkak hakla ibadet beraber zikredilmiş. Sanki ayrı da niye beraber zikredilmiş gibi bazen soru geliyor da gençlerden. Çok yakın ilgisi var yani. Ben anlatabildim mi? Yani, evet. İhkak hak bu yani. Bunları Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Bunlara uyan bir insan, bu dört esas yaşayan bir insan hem dünyada mesut olur, hem de ahirette mesut olur. Bu noktada Kur'an'ın misli yoktur Üstad diyor. Zaten yoktur. İnşallah biz de elimizden geldiği kadar bu gibi hakikatlere kavuşmuş kimseler olarak bunları bu tip muhtaç insanlara ulaştırmakla görevliyiz. İnşallah muvaffak oluruz. Ne kadar yapsak o kadar hem biz kâr ederiz hem uğraştırdığımız insanlar değil mi? Mesela ne kadar sadaka versek, hem biz o kadar cömert oluruz hem de karşı o kadar istifade etmiş olur o dünyevi nimetlerden. Onun gibi manevi hizmetler de böyle. Hem karşı kazanıyor hem biz kazanıyoruz. Bunu da şuurunda olarak inşallah sadakamızı artıralım biraz. İnşallah. Elden geldiğince.
Bu mevzunun sonundaki saniyen kısmında Üstad Kısal Eynur'u nazara veriyor. Bunun hikmeti ne olabilir acaba?
İşte bu manada en güzel ders veren Kur'an'ın bu asırın fehmine bir dersidir buyuruyor Üstad. Evet. Daha önce de söylemiştik sanıyorum. Bu meseleleri en güzel şekilde anlatan nur külliyatıdır. Cenab-ı Hakk'ın marifetinde olsun, efendim, ahireti olsun, ubudiyeti olsun, peygamber sevgisi olsun değil mi? Evet. Ahlakı olsun en güzel şekilde ders vermiş. Ve hem akıl hem kalp beraberliğiyle bu asrın fehmi dedi ustadımızın o. Bu asırda sadece akılla gitmek de olmuyor, sadece kalple gitmek de. İkisi beraber olacak. Hem kalp tatmin olacak hem akıl tatmin olacak. Bu tip dersler verirsek inşallah insanlara işte bu yaralar tedavi olur. İşte Kur'an-ı Üstad eczane tabir ediyor. İşte Risale-i Nur eczaneden gelen ilaçlar yani. Değil mi?
Evet.
Biz şahsen kendimiz ilaç yapamayız ama hazır ilacı kullanırız. Onun için nur külliyatı hazır ilaçtır ve hazır gıdadır. Değil mi? Gidip direkt ekmek alıyoruz fırından. Kendimiz tarlaya tohum ekmiyoruz değil mi? Hazır ekmek, hazır ilaç gibi bu hakikatleri inşallah hem kendimize önce tatbik etmek, sonra başkalarına faydalı olmak inşallah.
İnşallah. Allah razı olsun. Sorularla Risale-i Nur programının kıymetli takip edicileri, bu haftaki programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta 13. sözden 6. meseleyle devam edeceğiz. Hayırlı günler inşallah.
Bu sohbeti ticari amaç olmaksızın çoğaltabilir, dağıtabilirsiniz. Temmuz 2010